Ayrı 29, üçüncü ikiz Ken Follett, sayfa 339. Ne önünde ne arkasında tek bir araba yoktu artık. Rampa o sırada yeşil yanmakta olan trafik lambalarının orada son buluyordu. Sol tarafta bir mezarlık vardı. Solu gösteren uyarı levhasında kent merkezi yazısını okuyunca kaldırımlarında kalabalıkların toplandığı belediye sarayını görebilirim umuduyla o tarafa doğru yöneldi. Her iki tarafında da artık kullanılmayan binalarla beton plazaların dizildiği caddenin kasvetli ve bomboş görüntüsü karşısında korkuya kapıldı. Az sonra lamba kırmızı yandı, dursa işi bitikti. Steve elini külotunun içine sokmuşken arabayı dur dedi. Burada ona tecavüz edecek olsa kimsenin karışmayacağını onun kadar Jean'i de biliyordu. Steve parmaklarını içine sokarak sürekli canını acıtıyordu. Acıtılmaktan da kötüsü bu işin nereye varacağı korkusuydu. Kırmızı ışığa karşın olanca gücüyle gaza bastı. O sırada solundan bir can kurtaran geliyordu. Hemen önüne geçerek frene bastı ve arkadan bindirmemek için direksiyonu kırdı. Şimdi şu arabaya çarpsam hiç değilse can kurtaran hazır dedi içinden. Steve birden ellerini üzerinden çekti. Jean'i bir an demek dünyada böyle bir mutluluk da varmış diye düşündü. Steve daha sonra vites kolunu yakalayarak boşa aldı. Arabanın aniden hızı kesildi. Jean'i bunun üzerine arabayı yeniden vitese taktı ve sonuna kadar gaza basarak can kurtaranı geçti. Bu daha ne kadar sürebilir dedi içinden. Araba hiç durmadan ya da bir yere çarpmadan kentin kalabalık bir semtine bir varabilseydi. Ne var ki Philadelphia sanki ay yüzeyine dönmüştü, kimsecikler yoktu. Steve vites kolunu kavrayarak arabayı bir kaldırımın üzerine çekmeye uğraşıyordu. Ama Jean'i birden arabayı gene hareket ettirdi. Arka tekerlekler yana doğru kayınca can kurtaran acı acı klakson çaldı. Steve aynı şeyi bir kez daha denedi. Bu defa akıllıca davrandı. Sert bir hareketle vites kolunu sol eliyle boşa aldıktan sonra sağ eliyle direksiyonu kavradı. Araba yavaşlayınca da frene bastı. Jean'i ise direksiyondan kurtulan elleriyle Steve'in üzerine atıldı ve olanca gücüyle onu itti. Steve onun gücü karşısında afalladı ve geriye doğru savruldu. Jean'i yeniden direksiyona yapıştıktan sonra gaza bastı. Araba bir kez daha ileriye doğru fırladı. Artık onunla daha fazla mücadele edemeyeceğini anlamıştı. Steve her an arabayı durdurabilirdi ve onunla arabanın içinde sıkışıp kalabilirdi. Jean'i soldaki dönemece girerken Steve kendini gene toparladı ve her iki eliyle direksiyon simidine yapıştı. Hepsi bu kadar, artık hiçbir şey yapamam. İşte tam bu sırada araba dönemeci döndü ve kentin görünümü birden değişiverdi. Karşılarında kalabalık bir sokak vardı. Önünde bir sürü insanın dikildiği bir hastane, sıra sıra taksiler, kaldırımda Çin yemeklerinin satıldığı bir tezgah. Jean'i büyük bir savaş kazanmış gibi yaşasın diye bağırarak frene bastı. Steve direksiyona asılıyor fakat Jean'i ona engel oluyordu. Araba yolun tam orta yerinde acı bir fren sesiyle sağa sola kıç atarak durdu. Tezgahın başındaki bir düzine kadar taksi şoförü başlarını çevirerek baktılar. Steve kapıyı açtı ve dışarı çıkarak uzaklaştı. Jean'i Tanrı'ya şükürler olsun diyerek derin bir soluk aldı. Steve kaşla göz arasında yok olmuştu. Jean'i hala koltuğunda oturuyor, güçlükle soluk alıp verebiliyordu. Karabasan sona ermişti. Şoförlerden biri yaklaştı ve sağ ön pencereden başını içeriye doğru uzattı. Jean'i telaş içinde üstünü başını düzeltmeye uğraşıyordu. ''Şoför, bir şeyiniz yok ya bayan?'' dedi. ''Sanırım bir şeyim yok.'' dedi soluk solu. ''Neydi öyle o?'' Jean'i başını iki yana sallayarak ''Bilir miyim ben?'' dedi. 36. Bölüm. Steve Jean'in evinin yakınında alçak bir duvarın üzerine oturmuş onu bekliyordu. Hava sıcaktı ama neyse ki büyük bir kara ağacın altındaydı. Jean'i sıra sıra tek tip geleneksel evlerden oluşan bir işçi mahallesinde oturuyordu. Yeni yetme çocuklar çevre okullardan birinden evlerine dönmekteydiler. Kimi gülüyor, kimi birbiriyle kavga ediyordu, kimi de bonbon şekerlerini yiyordu. Çok olmuyor, 8-9 yıl kadar önce o da onlardan biriydi. Ne var ki şu anda umarsız ve efkarlıydı. Avukatı bugün öğleden sonra Baltimore ahlak zabıtasından Çavuş Delaware ile görüşmüştü. Çavuş ona DNA testinin sonuçlarını bildirmişti. Lisa Hoxton'ın döl yatağından alınan artıkların DNA'sıyla Steve'in kanındaki DNA tıpatıp aynıydı. Steve bunu öğrenince yıkılmıştı. Oysa DNA testinin derdine çare olacağına çok güvenmişti. Avukatının suçsuzluğuna artık inanmayacağına kalıbını basabilirdi. Annesiyle babası ona inanırlardı. Ne var ki olay zihinleri karıştırmıştı. Her ikisi de DNA testinin son derece güvenilir olduğunu çok iyi bilirlerdi. Steve en kötü anlarında iki ayrı kişiliğe sahip olup olmadığını çok merak ederdi. Belki de kadınlar üzerinde egemenlik kurup onlara tecavüz eden bir başka Steve vardı. Ona daha sonra kendi bedenini geri veriyordu. Böylece ne yaptığını öğrenmemiş oluyordu. Tip Hendricks ile kavgalarının birkaç saniyesi var ki kesinlikle hatırlayamıyordu. Bu da iyiye işaret değildi. Bir de Şişko Butcher'ın beynini o anda dağıtabileceği aklına geldi. Bunları yapan onun değişik kimliği miydi? Böyle bir şeye gerçekten inanamıyordu. Bunun bir başka açıklaması olmalıydı. Tek umudu onunla Dennis Pinker arasındaki bilmeceydi. Dennis'in DNA'sı Steve'inki ile aynıydı. Burada bir yanlışlık yapılıyordu. Bunu ortaya çıkaracak tek kişi de Jeannie Ferrami'ydi. Çocuklar evlerine dağıldılar. Sokağın karşısındaki sıra evlerin arkasında güneş battı. Saat 6'ya doğru kırmızı Mercedes 50 metre ilerideki daracık bir park yerine yavaşça girdi. Jeannie arabasından çıktı. Önce Steve'i görmedi. Bagajı açarak içinden kocaman bir plastik çöp torbası çıkardı. Arabasını kilitledikten sonra kaldırıma çıktı ve ona doğru yürümeye başladı. Üzerinde çok şık ve ağırbaşlı bir kıyafet, siyah bir tayyör vardı. Fakat saçı başı birbirine karışmış bir haldeydi. Yürüyüşünde insanın içine dokunan bir bitiklik vardı. Ona yenik düşmüş bir görünüm veren şeyin ne olabileceğini merak etmişti. Ama gene de harika görünüyordu. İçinde büyük bir özlem onu seyrediyordu. Yanına doğru yaklaşırken Steve ayağa kalktı ve gülerek ona doğru bir iki adım attı. Jeannie ona şöyle bir baktı, göz göze gelince bir an yüzünde bir dehşet ifadesi belirdi. Jeannie'nin ağzını açmasıyla bağırması bir oldu. Steve ne diye Jeannie şaşırdı, bir şey mi oldu Jeannie dedi. Benden uzak dur diye bağır, sakın bana dokunma, yoksa hemen polis çağırırım. Steve ne yapacağına karar veremeyince savunma hareketi yapar gibi ellerini havaya kaldırdı. Elbette elbette, sen ne dersen onu yaparım. Sana dokunmuyorum, tamam mı? Ne oldu sana böyle? O sırada evin giriş kapısını ortaklaşa kullanan komşusu ortaya çıktı. Steve onun Jeannie'nin altındaki dairede oturan komşusu olduğunu tahmin etti. Ekose gömlek giymiş, kravatlı, yaşlıca bir zenciydi. Bir yaramazlık yok ya Jeannie dedi. Birinin bağırdığını duydum da. Jeannie titrek bir sesle bağıran bendim Mr. Oliver dedi. Bu hödük bugün öğleden sonra Philadelphia'da arabamın içinde bana saldırdı. Steve kulaklarına inanamadı. Sana saldırdın mı? Ben böyle bir şey yapar mıyım hiç? Piç seni, iki saat önce saldırdın ya. Steve'in içi sızladı. Canavarlıkla suçlanan bir hastaydı demek. Haydi oradan sen de, ben yıllardır Philadelphia'ya ayağımı bile basmadım. Mr. Oliver lafa karıştı. Bu delikanlı neredeyse iki saattir şu duvarın üzerinde oturup duruyordu Jeannie. Bugün o Philadelphia'ya gitmiş olamaz. Jeannie çok kızmışa benziyordu. Neredeyse kimseyi kırmayan komşusunu bile yalancılıkla suçlayacaktı. Steve Jeannie'nin bacaklarında çorap olmadığını fark etti. Çıplak bacakları ciddi ve ağırbaşlı kıyafetinin yanında çok tuhaf görünüyordu. Tüm öfkesi bir anda dağılıverdi. Biri ona saldırmıştı. Bir an önce onu kollarının arasına almak, yatıştırmak istedi. Ama bunu yaparsa onu daha da inciteceğini düşündü. O piç seni çok fena hırpalamış diyebildi. Jeannie'nin yüzü birden değişti. O dehşet ifadesi kayboldu. Komşusuna dönerek ''Buraya iki saat önce mi geldi dedin?'' dedi. Adam omuzlarını silkti. ''Bir saat 40 dakika ya da 50 dakika.'' ''Bundan emin misin?'' ''Jeannie, o iki saat önce Philadelphia'da olsaydı buraya ancak Concord'la gelmiş olması gerekirdi.'' Jeannie Steve'in yüzüne dik dik baktı. ''Öyleyse Dennis'ti o.'' Steve ona doğru yaklaşınca Jeannie kendini geri çekmedi. Elini uzatarak parmaklarıyla şiş yüzüne dokundu. ''Zavallı Jeannie'' dedi. ''Ben de sen sanmıştım'' dedi ve ağlamaya başladı. Steve onu kollarının arasına aldı. Yavaş yavaş tüm bedeninin gevşediğini hissedebiliyordu. Jeannie büyük bir güven içinde ona sokuldu. Steve başını okşuyor, parmaklarını koyu renk saçlarının kıvrımları arasında dolaştırıyordu. Steve gözlerini kapadı. Ne kadar da sağlıklı ve güçlü bir vücudu var diye düşündü. Bahse girerim, Dennis de yara bere almadan canını kurtaramamıştır. Umarım öyle olmuştur. Mr. Oliver öksürdü. Acaba gençler birer bardak kahve içmek ister miydi? Genie kendini Steve'den kopardı. Hayır, teşekkürler. Ben sadece şu giysilerden kurtulmak istiyorum. Ne kadar gergin olduğu yüzünden okunuyordu. Bu haliyle bile çok etkileyiciydi. Bu kadına yavaş yavaş aşık oluyorum galiba dedi içinden. Ben onunla sadece yatmak istemiyorum. Gerçi o da var. Onun arkadaşı olmak istiyorum. Onunla televizyon seyretmek, soğuk algınlığında ona bir kaşık NyQuil içirmek istiyorum. Dişlerini fırçalarken, kot pantolonunu üzerine çekerken, ekmeğine tereyağı sürerken onu seyretmek istiyorum. Şu turuncu ruj bana gitti mi? Tıraş bıçağı da alsam mı diye sormasını istiyorum. Eve kaçta döneceğimle ilgilensin istiyorum. Bunları ona bir bir sayma yürekliliğini gösterebilecek miydi acaba? Genie sundurmanın altından geçerek evin kapısına doğru yürüdü. Steve durakladı. Peşinden gitmek istiyordu. Ama ayrıca onu çağırmasını bekliyordu. Genie kapının eşiğinde başını çevirerek ''Haydi gelsene'' dedi. Steve peşi sıra merdivenleri çıktı. Arkasından oturma odasına girdi. Genie siyah plastik torbayı halının üzerine bıraktı. Mutfağın bir köşesine gidip ayakkabılarını ayağından fırlatıp çıkardı. Onları mutfağın çöp bidonuna atınca gözlerine inanamadı. Kızgın bir sesle ''Ben bu lanet olası giysileri bir daha asla giymek istemem'' dedi. Ceketini çıkarıp onu da fırlattı attı. Ardından Steve onu kuşkulu gözlerle izlerken bluzunun düğmelerini çözdü, üzerinden sıyırıp çöp bidonuna sıkıştırdı. Genie düz siyah pamuklu süt yeniyle kalmıştı. Benim önümde onu da çıkarıp atmaz elbet diye düşündü. Genie eliyle arkasına uzanarak süt yenin kopçasını çözdü, onu da çöpe fırlattı. Şimdi kahverengi meme başları kolayca seçilebilen, pek de iri olmayan dik göğüsleri ortaya çıkmıştı. Omuzunda askının sıktığı yerde bir kızartı vardı. Steve hafifçe yutkundu. Fermuarını çözdü etek kendiliğinden yere düştü. Düz bir siyah bikini külot giyiyordu. Steve ağzı açık baka kaldı. Güçlü omuzları, biçimli göğüsleri, dümdüz karnı ve heykelimsi uzun bacaklarıyla kusursuz bir vücudu vardı. Külotunu da aşağıya sıyırdıktan sonra etekle birlikte onu da bidona attı. Önündeki üçgen tüy siyah kıvrımlardan oluşan yoğun bir yumaktan farksızdı. Genie bir süre sen burada ne yapıyorsun der gibi boş gözlerle Steve'e baktıktan sonra ben bir duş yapmalıyım dedi ve çıplak olarak yanından geçti. Steve daracık belini, omuz başlarının ayrıntılarını, kalçalarının kabarık kıvrımlarını, bacak kaslarını içine çekerek arkasından baktı. O kadar hoştu ki insanın içini yakıyordu. Genie odadan çıktı. Az sonra su sesi gelmeye başlamıştı. Steve aman tanrım diyerek soluk aldı. Sonra gitti siyah divanın üzerine oturdu. Ne demek oluyordu bu? Bu da bir çeşit test miydi? Ona ne söylemeye çalışıyordu? Güldü. Kusursuz hatlarıyla ince ve neşane bir vücudu vardı. Ne olursa olsun hiç önemli değildi. O görüntüyü asla unutmayacaktı. Duş uzun sürmüştü. Onu boş yere suçlayıp dururken şaşırtıcı haberi vermeyi unuttuğunu fark etti. Sonunda su sesi kesildi. Bir dakika sonra da mora çalan pembemsi havlu bornozuyla odaya girdi. Islak saçları yapış yapıştı. Geldi divanın üzerinde yanına oturdu. O bir düş müydü? Yoksa ben gerçekten senin önünde mi soyundum dedi. Hayır düş değildi. Bütün giysilerini çöpe attın. Tanrım neydi benim o halim öyle? Özür dilemen için hiçbir neden yok. Bana o kadar güvenmiş olmana sevindim. Bunun nasıl bir duygu olduğunu sana anlatamam. Aklımı kaçırdığımı sanmış olmalısın. Hayır ama Philadelphia'da başına gelenlerden sonra büyük bir şok geçirdiğini sanıyorum. Belki de haklısın. Sadece olay sırasında üzerimde olan giysilerden bir an önce kurtulmak istediğimi hatırlıyorum. İşte şimdi senin buzdolabındaki şu vodka şişesini açmanın tam zamanı. Genie başını sağa sola oynatarak ''Şu anda istediğim tek şey bir fincan Yasemin çayı'' dedi. ''Bırak onu ben yapayım.'' Steve ayağa kalktı ve mutfak tezgahının arkasına geçti. ''Şu çöp torbasını neden yanında dolaştırıp duruyorsun öyle?'' ''Bugün işten atıldım. Bütün kişisel eşyalarımı bu torbaya koymuşlar. Beni de odama sokmuyorlar.'' ''Ne dedin?'' Steve söylenenlere inanmadı. ''Nasıl olur?'' Bugünkü New York Times'ta yayınlanan bir haberde benim veri tabanlarını kullanarak insanların özel hayatlarına karıştığım söyleniyor. Ben Barrington'ın benden kurtulabilmek için bu fırsattan yararlanmak istediği fikrindeyim. Steve'in birden kan beynine sıçramıştı. Onu bu art niyetli eziyetten kurtarmalıyım bir an önce, onu savunmaya koşmalıyım. Bütün bu olanlara karşı çıkmalıyım dedi içinden. Seni bu biçimde kapı dışarı edebilirler mi? Hayır, yarın sabah üniversite senato disiplin kurulunun önünde duruşmam var. Sen de ben de inanılmayacak kadar berbat bir hafta geçirdik. Jeannie telefon haizesini kaldırırken ona DNA test sonuçlarını haber vermek üzereydi. Greenwood cezaevinin numarası lütfen. Virginia'da, Richmond'da çok yakın. Steve çaydanlığa su doldururken Jeannie de numarayı kaydetti ve ardından aynı numarayı hemen çevirdi. Müdür Temoyne'la görüşebilir miyim lütfen? Adım Doktor Ferrami. Bekliyorum efendim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar müdür bey. Nasılsınız? İyiyim. Size biraz tuhaf gelecek ama bir şey sorabilir miyim? Acaba Dennis Pinker halen cezaevinde mi? Emin misiniz? Kendinizde gördünüz mü? Teşekkür ederim. Siz de kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Telefonu kapadıktan sonra Steve'e dönerek Dennis hala Kodes'te. Müdür onunla bir saat önce konuşmuş dedi. Steve çaydanlığa bir kaşık Yasemin çayı koydu. İki de bardak buldu. Jeannie, polisler DNA test sonucunu almışlar dedi. Jeannie pek oralı olmadı. Dedi. Lisa'nın döl yatağından alınan DNA ile benim kanımdan alınan aynı çıkmış. Jeannie şaşkın, sen de benim düşündüklerimi düşünüyorsun değil mi dedi. Pazar günü Lisa Hawkins'a tıpkı bana benzeyen, benim DNA'mı taşıyan birinin tecavüz ettiğini düşünüyorum. Sana Philadelphia'da saldıran da aynı herif bence ama Dennis Pinker değil. Bir süre karşılıklı bakışlar sonunda Jeannie, siz şimdi de üç oldunuz dedi. Aman tanrım, Steve büyük bir umarsızlık içinde, böyle bir şeyi aklım almıyor dedi. Polis buna dünyada inanmaz, nasıl olur? Jeannie telaşlı bir sesle, bugün öğleden sonra senin tıpatıp benzerinle karşılaşmadan önce neyi keşfettiğimi bilmiyorsun daha dedi. Ulu tanrım, bu gerçek olsa bari. Jeannie biraz da çekinerek, Steve bunu duyunca çok şaşıracaksın dedi. Umurumda değil, sadece ne olduğunu çok merak ediyorum. Jeannie siyah plastik çöp torbasına uzanarak içinden evrak çantasını çıkardı. Şuna bak. İlk sayfası açık duran hiç el değmemiş bir broşür gösteriyordu. Steve uzatılan broşürü aldı. İlk paragrafta şunlar yazılıydı. Aventine Kliniği, 1972'de Genetiko şirketi tarafından tüpte döllenmeyi ya da gazetelerin deyimiyle tüp bebeği gerçekleştirebilmek ve bu alanda araştırmalar yapabilmek amacıyla bir öncü tıp merkezi olarak kuruldu. Steve, sence Dennis ve ben tüp bebek miyiz diye sordu. Evet dedi Jeannie. Steve tam mide boşluğunda tuhaf bir bulantı hissetti. Çok garip, bu neyi açıklar? Laboratuvarda döllendirilen tek yumurta ikizlerinin daha sonra başka kadınların döl yataklarına yerleştirildiğini. Steve'in bulantı hissi daha da arttı. Peki bu sperm ve yumurta benim babam ve annemden mi yoksa Pinker'lardan mı alındı? Onu bilemem. Demek Pinker'lar annem ve babam olabilirler tanrım. Bir başka olasılık daha var. Söyleyeceklerinin onu dehşet içinde bırakmasından korktuğu yüzündeki üzgün ifadeden belli oluyordu. Steve ne söyleyeceğini tahmin etti. Belki de sperm ve yumurta ne annemle babama ne de Pinker'lara ait dedi. Ben tamamen yabancı birilerinin çocuğu da olabilirim. Jeannie hiçbir şey söylemedi ama ciddi ve ağır başlı havası ona haklı olduğunu söylüyordu. Steve çok şaşırdı. Birden düşünde kendini boşlukta hissediyormuş gibi oldu. Böyle bir şeyi kabullenmek çok zor. Çaydanlıktaki su kaynamıştı. Ellerini kullanmak için bir şeyler yapmalıydı. Kaynayan suyu demliğe boşalttı. Ben zaten ne anneme ne de babama benzerim. Pinker'lardan birine benziyor muyum? Hayır, benzemiyorsun. Öyleyse yabancı birilerine benziyorumdur. Steve, ama bu söylediklerinin hiçbiri annenle babanın seni çok sevdikleri, seni büyüttükleri, sırasında senin için canlarını bile feda edebilecekleri gerçeğini değiştirmez. Steve elleri titreye titreye bardaklara çay doldurdu. Birini Jeannie'ye verdikten sonra gitti, divanın üzerinde yanına oturdu. Bütün bu anlattıklarınla üçüncü ikiz nasıl açıklanabilir? Deneme tüpünde ikizler olabildiği kadar üçüzler de olabilirdi. Gene aynı süreç geçerli. Embriyolardan biri gene ikiye bölünecektir. Doğada olanlar pekala laboratuvarda da olabiliyor. Steve hala boşlukta fırıl fırıl dönüyordu ama artık rahatlamıştı. Jeannie'nin anlattığı garip bir öyküydü ancak hiç değilse vahşice giriştiği o iki kavganın nedenlerini akla yakın bir biçimde açıklamaya yaramıştı. Annemle babamın bundan haberleri var mı? Hiç sanmıyorum. Annen ne Charlotte Pinker'da bana o kliniğe hormon tedavisi için gittiklerini söylediler. O sıralarda tüpte döllenme uygulamasına başlanmamıştı daha. Genetik o bu tekniği uygulamada başkalarına oranla yıllarca ileride olmalıydı. Bunu da kanımca annelere babalara hiçbir şey söylemeden yapıyorlardı. Genetik onun bu kadar korkması boşuna değil elbet dedi Steve. Barrington'ın sana neden güvenmediğini şimdi anlıyorum. Öyle, bu yaptıkları gerçekten ahlak dışı. Özel hayatlara karışma bunun yanında masum kalıyor. Steve ahlak dışı değil. Bu olay genetik oyu mali yönden çökertebilir. Jeannie heyecanlanır gibi oldu. Bu haksız fiile girer. Yani medeni hukuk açısından büyük bir suç. Biz bu konuyu geçen yıl okulda okuduk, bitirdik. 29. ayrımın sonu. Sayfa 351.